Ayrım 4, sayfa 58. Aşık Veysel'i yetiştiren çevrede bilinmeyenler. Cumhuriyet aydınlarından ve Aşık Veysel'in yakın dostlarından Sabahattin Eyüboğlu bir yazısında şu sözleri söylüyor. Abdülhak Hamit büyük adam, dahi, milli değeri kabul. Şaire çok şey borçluyuz. Okur yazar olup da adını bilmeyen yok gibidir. Böyle olduğu halde hangi şiiri ortamalı? Bir de Yunus'u düşünün. Hamit'ten 700 yıl önce konuşmuş, sözleri devlet eliyle yüzlerce dağıtılmamış, oysa Yunus köy kahvelerinden her yerde sokaklara kadar şiirleri ezbere söylenir. Hamit'ten daha doğru, daha derin şeyler mi söylüyor? Duyup düşündükleri bize daha mı yakın? Hayır, ama Hamit'in ister istemez uzak kaldığı bir çeşme var ki Yunus'un şiiri onda yıkanmış, Halk Çeşmesi. Dante'nin, Molière'in, Shakespeare'in yıkandıkları çeşme. Eyüboğlu bunu söylerken de aynı zamanda Aşık Veysel'den söz ediyor. Bu konuda diyor ki, Yunus'tan bu yana halk şiir zincirinin son halkası sayabileceğimiz Veysel'in kendi işini ve dünyasını bilmeyi, insan ve şair olmayı Sivri Alan köyünde nereden, kimden, nasıl öğrendiğini bilmiyorum. İşte bu bildiride benim sizlerle paylaşmak istediğim de budur. Veysel nereden, nasıl, kimden öğrendi? Yazarımızın söylediği gibi Aşık Veysel bugün şiirleriyle güçlü dehasıyla Cumhuriyet'in büyük bir ozanı ve Türkçe'ye katkıları, kullandığı arı, duru dil, halk anlatımı, Cumhuriyet devrimlerine yaptığı hizmetler ve her konusu aydınlarımızca incelendi, yazıldı, çizildi. Ancak görülmeyen, bilinmeyen ya da gösterilmek istenmeyen bir yönü vardı ki bu durum hep saklı kaldı. Aşık Veysel konusunda yazılan tüm makaleler, röportajlar tarafından derlenerek bir Aşık Veysel ansiklopedisi ortaya çıkmıştır. Burada yer alan tüm yazılar okunduğunda ozanımızın bir yönünün hiç görülmediği, gösterilmediği ortaya çıkacaktır. Aşık Veysel konusunda her alanda inceleme yapılmış olmasına karşın bu Aşık Veysel de nereden çıktı? Hangi ortamda yetişti? Vahiy mi geldi? Kimler? Nerede? Nasıl eğitti? Öğreticileri kimdi? Sadece 40 yaşında bir ozandan ve onun ortaya koyduğu Cumhuriyet değerlerinden söz edilmiştir. Bunun hiç öncesi yok mu? Bu bildiri de Aşık Veysel'in öncesi ve onu yetiştiren kaynaklar, kişi ve kurumlar ortaya konacaktır. Veysel'in öğreticileri olarak bugün hep iki kişi konuldu önümüze. Molla Hüseyin, Çamşıhlı Ali Ağa. Oysa Veysel'in çevresinde ve dünyasında oldukça fazla etki alanı ve üstadı vardır ki bunlardan kendisi de dahil kimse söz etmedi ya da söz etmek istemedi. Veysel'e en yakın olan aydınlardan Şarkışlalı Erdoğan Alkan, Sivri Alan köyünde birçok araştırma yapmasına karşın Veysel'in asıl dünyasına giremedi. O da hep öbürleri gibi öncesi olmayan bir Veysel peşinde gezdi. Veysel'de iki ayrı dünya vardır. Birincisi 40 yaş öncesi, ikincisi Cumhuriyet'le bütünleşen dünyası. İşte bugüne kadar aydınlarımız ikinci yönünü, yani Cumhuriyetçi yönünü yazdılar. Elbette güzel şeyler yazdılar, Veysel'le ilgili çok güzel değerlendirmeler yaptılar. Ancak 40 yaşlarında ele aldıkları bu ozan bu konuma nasıl ulaştı? Halk bilimcilerden rahmetli Nejat Birdoğan 10 yıl öncesiydi, bana bir telefon açtı. Aşık Veysel Bektaşi mi? Bu nasıl bir soruydu, yanıt veremedim. Ancak akşam evde çocukluğumda yaşadıklarımız ve Sivri Alan köyünün sosyal yapısı kafama bir şerit gibi dizildi. Dedeci, dervişçi. Evet, bütün bu sözcükler beynimde yeniden canlanmaya başladı. Bu sözlerin ne demek olduğunu çözmeye başladım. Yaz tatilinde Sivri Alan ve Meçit köylerinde yaşlılarla konuştum. Konuyu uzun uzadıya değerlendirdim. Bu değerlendirme sonucu 100 yıllık ilişkileri ortaya koyarak yeni sentezlere ulaştım. Bunlardan bir tanesi ve hiç bilinmeyen Veysel ve Salman Baba ilişkileri. Yıl 1925, Cumhuriyet'in en şanlı dönemi. Yeni yasalar ortaya konuyor ve konurken de eskiler üzerinde bir ayıklama yapılıyor. Bu ara 677 sayılı tekke ve zaviyeler yasası yürürlüğe giriyor. Bütün tekkelerle birlikte Hacı Bektaş Merkez Tekkesi'nin de kapısına kilit vuruluyor. Bu arada Bektaşilerin önderi Salih Niyazi Dede Baba, 12 Halife Baba'ya veda konuşması yaparak kendisi Arnavutluğa gidiyor. Sözü şu, başınızın çaresine bakınız. Bu sözcükten herkes bir şeyler almaya başlar ve Bektaşilik sistemindeki 12 Halife Baba'dan Salman Baba Sivas ili Sivri Alan köyünde bağlılarını ziyarete gider. Sivri Alan'da Aşık Veysel'in babası Karaca Ahmet'e konuk oluyor. Yörenin ileri gelen Bektaşileri Salman Baba'yı bırakmıyorlar. Ona Sivri Alan köyünde bir ev yapmak isterlerken köyde dedeler olduğundan Salman Baba ikilik çıkmasın diye karşı çıkıyor ve onu yine Bektaşilerin bulunduğu 10 haneli mescit köyüne yerleştiriyorlar. Salman Baba burada boş duramaz, hemen üretim ilişkilerinde köylülerin eksiklerini görerek onları yönlendirir. Bağ ve bahçe işlerinde köylülere öncülük yapar, köylerde ilk patatesi yetiştirir. örnek bir insan olarak bütün çevre köylerinin sevgi ve sempatisini kazanır ve dergah dolar taşar ve büyük bir kültür merkezi haline gelir. Çevreden gelenlerin dışında İzmir ve Arnavutluk'la da ilişkilerini sürdürür. Yörenin bektaşı ileri gelenleri ve babalar haftada 3 gün dergahta sır olurlar. Aşık Veysel'in küçük oğlu Bahri anlatıyor. Küçüktüm, her perşembe geldiğinde babamı eşekle mescit köyüne bırakır, 3 gün sonra gider alırdım. Mescit köyü Sivri Alan'a 5 kilometre uzaklıktadır. Mescitli Enver Hasgül anlatıyor. Peyik köyünden Dursun Efendi vardı, çok bilgiliydi. Ortaköylü Başara, Hüyüklü Mehmet Efendi, Veysel ve birkaç kişi sabahlara kadar sazlı sözlü muhabbetlerine tanık oldum. Bunlar aynı zamanda köylülere öğretmenlik de yapıyorlardı. Büyük odalarda halka okuma yazma öğretilirdi. Çünkü yöremizde hiç okul yoktu. Salman Baba Veysel ilişkileri onun aşık Veysel olmasına büyük bir etken olduğunu açıkça göstermektedir. Veysel'in yetişmesinde etken olan ve bugüne kadar gözden kaçan bir başka konu vardır ki o da aşık Veysel'in yakın arkadaşı Kürt Kasım'dır. Kürt Kasım lakabıyla anılan Kasım Doğan aslen Sivas Zara ilçesinin Barzan Belen köyündendir. Kurtuluş Savaşı öncesi askerden kaçan yine Sivri Alanlı Cört lakaplı İbrahim Tutiş'in askerlik arkadaşıdır. İki kafadar çavuşun sürekli kendilerini dövmesi ve hakaret etmesine dayanamayarak silahlarıyla birlikte askerden firar ederler. Çok yerleri dolaştıktan sonra son durakları Sivri Alan köyü olur. Geceleri yiyecek temini için köye inerler, gündüzleri de dağlarda kalırlar. Bu süreçler içerisinde de Veysel bahçe beklemektedir. Köyün erkekleri hep askerdir. Veysel, Kürt Kasım ve İbrahim'le aynı yaştadır ve Veysel'le iyi bir dostluk kurarlar. Savaş sona erer, kaçaklar meydana çıkar ve cumhuriyet kurulur. Veysel'in önerisi üzerine Kürt Kasım Sivri Alan köyünde kalır. Veysel'in ailesi kocası seferberlikte ölen komşularının dul kalan hanımını Kasım'a vererek iç güveysi olarak alırlar. Ve böylece Kürt Kasım ve Veysel duvar komşusu da olurlar. Bir gün Veysel'in hanımı komşularından Hüseyin'le kaçınca Veysel büyük bir bunalıma girer. Kahrından hastalanır. Veysel'in haline dayanamayan Kürt Kasım Veysel'i ikna ederek Sivas Zara'da kendi memleketine götürür. Burada uzun süre kalırlar, çevrede bulunan tekke ve dergahları gezerler. Bu ara Yalıncak Tekkesi'ne sık sık gider gelirler. Saz, söz, muhabbet derken Veysel'i çevre çok tutar. Tutmasına ama Veysel de türbede görev yapan Gülizar'a gönlü düşer. Bir gün Kürt Kasım'ı içini döker ve Kürt Kasım işi bağlar ve Veysel köye döndüğünde artık evlidir. Bu evlilik konusunda Kutlu Özen Gülizar Ana ile söyleşinde evlilik konusunda şu bilgileri birinci ağızdan alır. Yalıncak Tekkesi'nde kalıyordum. 1928. Dedem türbenin işlerine bakıyor, ben de yanında kalıyordum. 30 yaşında ve duldum. Tekkede cem töreni yapıyorduk. O zaman tekkeler kapatıldığından cemleri gizli yapardık. Jandarmalar tekkeyi sık sık kontrol ederlerdi. Cem töreni dağıldı, eltimle ben ortalığı temizliyorduk. Kapı çalındı, anahtar deliğinden baktığımda sırtında saz olan adamı jandarma sandım ve dedeme söyledim. Dedem kapıya baktığında öyle olmadığını anladı. İki kişiydiler, kapıyı açtı ve onları içeri aldı. Aşık Veysel'in etki alanında bulunanlardan birileri de hiç kuşkusuz köyün dedeleridir. Ali Dede, Hıdır Abdal Ocağı'ndan Arapça, Farsçayı çok iyi bilir. Kendi köyünden hem eski harflerle hem yeni harflerle gönüllü öğretmenlik yapmıştır. Sülalesine mollalar denir ki medrese eğitimi almış kişilere söylenen lakaptır. Ali Dede Türk toplumunun yaşadığı yerlerde Irak, İran ve Suriye'de cem törenlerine katılır. 1971 yılında Suriye'de Hafız Esad'ın huzurunda cem töreninde dedelik yapmıştır. Yine Ali Dede'nin amcaoğlu Hıdır Dede vardır ki büyük bir saz ve ses ustasıdır. İyi anımsarım, Veysel'le bizim harmanımız yan yanaydı ve yanı başında da Hıdır Dede'nin evi vardı. 10-12 yaşlarındaydım. Öğlenleri istirahat anında Hıdır Dede'nin odada Veysel'le Hıdır Dede hep saz çalar, türkü söylerlerdi. Hıdır Dede babadan gelen geleneği en iyi şekilde icra etmekteydi. Veysel onun hayranıydı. Köylü hep Hıdır Dede dinlerdi. Veysel'in şiirlerinin büyük bir bölümü Hıdır Dede makamındadır. Müzikçiler incelediğinde göreceklerdir ki çıkış aynı çıkış. Veysel'in Ağlayalım Atatürk'e, Bütün Dünya Kan Ağladı türküsündeki makam Hıdır Dede'nin türkü melodisinin aynısıdır. Hıdır Dede'ye ait bugün elimizde derlenmiş birçok türkü vardır ki Veysel benzeridir. Bu konuda görüştüğüm uzmanlar iki türküyü de birlikte dinleyince şaşılası benzerlikte olduğunu gördüler. Ancak kimin kimden etkilendiğini çözememektedirler. Biz bu çözümü yaşam anlatılarından bilmekteyiz. Veysel arkadaş çevresiyle de sürekli iç içedir ve karşılıklı bir etkileşim vardır. Asıl önemlisi Sivri Alan'da eğitimli dedelerle Aşık Veysel'in birlikteliğidir. Rahmetliye lisede öğrenciyken bir gün sormuştum. Okul olmayan yerde eğitimi nereden aldın? Her şeyden haberlisin. Veysel emmi biraz bekledikten sonra, oğul dedi, biz eğitimi doğduğumuz günden almaya başlarız. Bak senin şimdi böyle şeylerle pek ilgin olmadığını biliyorum. Biz küçükten okula başlıyoruz. Örneğin ben 8-10 yaşlarında cem törenlerini gizli gizli izlerdim. Kör ve çocuk diye bize pek yer vermezlerdi. Ben de gündüzleri cem yapılacak evdeki çuvalların ve yüklüğün arkasına saklanır, saatlerce onları dinlerdim. Dedeler birer derya idiler. Hele zakirler beni hep büyülemiştir. Ne güzel deyişler okurlardı. Ben ezberlemeye büyük gayret gösterirdim. Dışarı çıkınca da günlerce değnekle saz çalar, türkü makamlarını çıkartmaya çalışırdım. Sivrialan köyünün sosyal yapısı kültürel anlamda sağlam bir duruşa sahiptir. Bu durumda ise yörede bulunan ozanların, dedelerin, sanatçıların uğrak yeri Sivrialan olmuştur. Eskiden köy konakları vardı. Bu konaklar köyün ileri gelenlerine aitti. Bu evlerde her hafta çeşitli toplantılar yapıldığına tanık olmaktaydım. Veysel'in en büyük şansı Emlek yöresinde doğmuş olmasıdır. Bu bölge adeta ozanların yatağı konumundadır. Bugün bile adını unutamadığımız ve çağının ses getiren büyük ozanları o bölgede yaşamıştır. İdecik köyünden Aşık Veli en büyük ozanlardan birisidir ki Veysel Ustamalı söylediği dönemlerde onun türküleriyle öne çıkmıştır. Yanlışlıkla ya da sonradan çarpıtılmış olarak İzzeti mahlasıyla söylenen Aşık Veli'ye ait Mecnunum Leyla'mı Gördüm adlı şiir Veysel'i tanıtan önemli türkülerden birisidir. Aşık Kemter yine Sivrialan'a çok yakın olan kale köyündendir. Aşık Veli'nin de ustasıdır. Kılıççı köyünden Agahi yöreyi ve toplumu en çok etkileyen ozanlardan birisidir ki Veysel Agahi türkülerinde sıkça söylemiştir. Yakın köylüsü Kul Sabri Veysel'i etkileyen ozanlardandır. Bu ozanlar Veysel'den bir kuşak önde yaşamışlardır. Çağdaşlarından ise yakın arkadaşı Sarıkaya köyünden Aşık Hüseyin, Sivrialan'a sınır köyü olan Höyük'ten Aşık Ali İzzet, Aşık Devrani, Ortaköy'den Aşık Aziz Üstün, Dertli Vefa en yakın arkadaş ve dostlarıdır. Yine Sivrialanlı ve Veysel'in de akrabası Aşık Mehmet ve Küçük Veysel kendi türküleriyle ve sazıyla Veysel'e eşlik eden sanatçılardır. Küçük Veysel 1940 tarihinden 1960 yılına yani ölene kadar Veysel'le birliktedir. Aşık Veysel'in Cumhuriyet öncesi şiir geleneğinde Alevi Bektaşi felsefesinde yazdığı şiirler daha çok o anlayışın, o felsefenin meyveleridir. Göklerden süzüldüm, tertemiz indim. Yere indim, yedi renge boyandım. Boz bulanık bir sel oldum, yürüdüm. Çeşit çeşit türlü renge boyandım. Veysel, yoktan geldim, yok oldum gittim. Ben diyenler yalan, gerçeği seçtim. Bir buhar halinde göklere uçtum. Kayboldum, o sırlı renge boyandım. Alevi Bektaşi geleneğinde Tanrı insan bütünlüğü, Yunus'ta da görülen insanın Tanrı'dan bir parça oluşu, insanın öldükten sonra yeni bir biçimde dünyaya geleceği öylesine arı, öylesine düzgün işlenmiş ki, Veysel'i çağdaşlarından ayırtan da işte budur. Yine benzer bir şiirinde de Tanrı'yı yüreğinde öylesine bütünleştirmiştir ki, onu ondan söküp atmak imkansızdır. Saklarım gözümde güzelliğini, her nereye baksam sen varsın orada. Kalbimde saklarım muhabbetini, koymam yabancıyı, sen varsın orada. İşte Cumhuriyet'in en güzel devrim şiirlerini yazan Veysel, Yunus'ta, Nesimi'de ve kaygısızlı olan giz, Veysel'in şiirlerinin derinliklerine de sızmıştır. Onu anlamak için Veysel'in bu ve benzeri şiirlerini iyi incelemek gerekir. Bakın şu dizelerde neler söylüyor. Hayyama görünmüş kadehte meyde, neyzene görünmüş kamışta neyde, Veysel'e görünür mevcut her yerde, ne sen var ne ben, var bir tane Gaffar. Veysel'i yetiştiren Alevi ocakları ve Bektaşi dergahlarıdır. Veysel'in bunları açıklamamasında haklı bir nedeni bulunmaktadır. Bir kere tekke ve zaviye yasasıyla bir yasak ortada durmaktadır. İkincisi 1931 yılından itibaren Veysel'e Cumhuriyet'in aydınları sahiplenmiştir. Üçüncüsü Veysel Cumhuriyet devrimlerinin tanıtılmasında ve yaygınlaştırılmasında görev almıştır. Türkiye'de bir bütünlük, Türk halkının kaynaşması gerekmektedir. Tarikatların eski bir eğitim yeri olmasının ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Bu koşullarda ne Veysel ne de onu sahiplenenler Veysel'in 40 yıllık geçmişi konusunda nasıl bir çevrede ve kimlerden, hangi kurumlardan etkilendiği konusunda geriye çok şey bırakmamışlardır. Ancak biz yaşadığımız çağda az çok Veysel'i de yakından tanıyan birisi olarak bazı bilgi ve kaynak kişiler yaşarken Veysel'in dünyasında eksik kalan bölümleri tamamlamayı bir görev bilmişizdir. Sonuç olarak 40 yıllık süreçte Veysel'i Aşık Veysel yapan ve Cumhuriyet'e hazırlayan koşulları özetlersek. Salman Baba dergahının büyüleyici etkisi. Büyüleyici diyorum çünkü Veysel Salman Baba'yı hep mürşit olarak tanımlamaktadır. Bir gün ailesi ve çocukları da bu mirası sahiplenerek Salman Baba'ya minnettarlık duymaktalar. Alevi ocakları olarak bilinen ve cem törenlerinde okunan deyişler, duvazlar ve semahlar ve dedelerin toplumuna verdiği bilgiler Veysel'in dünyasında oldukça etkili olmuştur. Kendisinden önceki ve çağdaşı, arkadaşı ozanların Veysel üzerinde etkileri oldukça yüksektir. Bu ozanların tamamı da Alevi ocaklarına bağlı ozanlardır. Tasavvuf konusunda oldukça ustadırlar. Çevresindeki arkadaşlarının da Veysel'e, Veysel'in de onlara katkısı yatsınmayacak kadar büyüktür. Veysel'in tasavvuf şiirlerini yazmasında, tasavvufi bilgiler edinmesinde hiç şüphe yoktur ki Kürt Kasım dayanışması oldukça etkilidir. Sivas ve çevresinde ilk dışarı çıkışı ve ilçelerde bulunan dergahlarda aldığı bilgiler Veysel dünyasına yeni bir ufuk eklemiştir. Kürt Kasım iyi keman çalar ve sürekli Veysel'e eşlik ederdi. Veysel Alevi Bektaşi kültürü içerisinde pişmiş, olgunlaşmış, yetişmiştir. Daha Cumhuriyet'le ilk buluşmasında çok kolay bütünleşebilmiştir. Yine bir yazarımızın deyimiyle Aşık Veysel Cumhuriyet dönemi halk şiirinde gelenekle beraber değişim ve dönüşümü başarabilmiş aşıklarımızdan biridir. Çağının şartlarını büyük bir ustalıkla değerlendiren Veysel bir halk filozofudur. İşte Aşık Veysel'i evrenselleştiren de bu değerlendirmedir. Eğer o değişim ve dönüşüm sürecini başaramamış olsaydı zaten bugünkü Aşık Veysel hiç olamazdı. Çünkü onda büyük olan da budur. Yani tekke geleneğinde yetişip çağdaş şiire ulaşması onun Aşık Veysel olmasında en büyük unsurdur. Not: Bu yazı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın her 5 yılda ve ayrı bir ilde yapmış olduğu Uluslararası 7. Halk Kültürü Kongresi'nde sunulmuştur. Aşık Veysel üzerine oğlu Ahmet ile söyleşi. Sayın Şatıroğlu, siz ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in oğlusunuz. Onunla uzun süre Anadolu'yu dolaştınız. İsterseniz görüşmemize bu süre içinde ne gibi anılarınız oldu, oradan başlayalım. Efendim, babamın arkadaşı küçük Aşık Veysel vardı köyümüzden. 60 yılında vefat etti. Biz babamızı yalnız bırakmayalım dedik aile meclisinde. Ondan sonra, yani 60 yılından sonra birlikte çıktık turneye. Türkiye'nin önemli yerlerini dolaştık. 64'te Ankara'ya geldik. Burada bir anımız var. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i ziyarete gittik, görüşmedik. Dediler ki Nasır Zeytinoğlu size yardımcı olur. Bizi ona gönderdiler. Zeytinoğlu, konunuz neyse yardımcı olayım dedi. Kalkarken babam dedi ki Nasır Bey, aklıma bir şey düştü. Sıkılmazsan anlatayım. Nasır Bey olumlu karşıladı. Babam köylüler odada otururken birisi öbürüne demiş ki ben seni suya götürür, susuz getiririm. Öbürü nasıl götürürsün derken bahse girip çeşmeye kadar gitmişler. Getiremezsin diyen başlamış su içmeye. Önceki demiş ki yapma, olur mu hiç? Hem kalk köye gidip tanık getirelim ki işi ciddiye binsin. Suyu içmekten vazgeçen öbürü, bak gördün mü? Ben adamı işte böyle suya götürür susuz getiririm demiş. Onun hesabı biz de böylece suya gidip susuz gelmiş adama döndük. Paşayla görüşemedik deyince Zeytinoğlu, ben reisi cumhura söylerim dedi. Bizi 3 gün sonra rahmetli Gürsel çağırdı. Babamla uzun süre konuşup sohbet ettiler. Şakacı bir insandı babam. Gürsel'in çok hoşuna gitti. Peki Atatürk'le bir görüşmesi oldu mu Ozan'ın? Atatürk'le anısı olmuş. Olmamış değil ama görüşememişler. Olayı babam şöyle anlattı. Cumhuriyet'in 10. yılında nahiye müdürü bir şiir yazmasını söyler. Babamın yazdığı şiir müdürün hoşuna gider. Der ki Aşık bunu Mustafa Kemal'e ulaştır. Babam arkadaşı İbrahim'le köy köy bucak bucak dolaşarak 3 ayda yaya olarak Ankara'ya ulaşmışlar. Hakimiyeti Milliye gazetesi 3 gün üst üste babamın şiirini basmış. Babam Ankara'dan uzaklaşıp turneye çıktıktan sonra Atatürk babamları arattırmış, bulamamışlar. Babam olayı duyup tekrar Ankara'ya geldiğinde iş işten geçmiş. Ata hasta yatağına düşmüş. Babamın en çok üzüldüğü olay bu olmuştur. Hiç unutamazdı bu durumu. Başka nereleri gezdiniz babanızla? İlk çıkışımız Erzurum Kız Öğretmen Okulu'nda Ramazan Tükenmez diye bir müdür varmış. Davet etti, oraya gittik. O sene Erzurum, Erzincan, Malatya, Maraş, Adıyaman ve Ankara'ya geldik. Mayıs ayında da köye döndük. Türkiye'de o zaman araç durumu nasıldı? Rahat yolculuk yapabiliyor muydunuz? Geziyorduk. Çoğunluk trenle yolculuk yapardık. Tehirli kalması falan çok oluyordu ama sonuçta gideceğimiz yere varıyorduk. Aşık Veysel'in yaşamında bir dönüm noktası olan köy enstitüleri vardı. Babanız oralarda saz öğretmenliği de yaptı. O dönemi anımsıyor musunuz? Tabii hatırlıyorum. Babam Ahmet Kutsi Tecer'in zamanında köy enstitüsünde öğretmenlik yaptı. 4-5 köy enstitüsünü dolaştı. Ben çocuktum ama zamanı iyi hatırlarım. Sonra kendi isteğiyle ayrıldı. Babam iyi bir Atatürkçüydü. Onun yolunu enstitülerde öğrendi. Her zaman da savundu. Bir ara enstitüler öğretmen okuluna çevrilince babam eski ortamı bulamadı ve ayrıldı. Aşık Veysel Türk diline katkılarından dolayı sanıyorum 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onurlandırıldı. Hatta bir de maaş bağlandı. Bu olay siz ailesince nasıl bir duyguydu? O dönem mecliste Tahsin Bankaoğlu vardı. Ahmet Aydın Bolat vardı. Kendisi Balıkesir milletvekiliydi. Aşık sana maaş bağlatalım. Vatana Atatürkçü düşünceye bunca hizmetin oldu dediler. 1965 yılında 500 lira maaş bağlandı babama. Bu para bizim için büyük bir paraydı. Çok sevindik. Gurur verici bir olaydı tabii. Daha çok manevi yönü mü etkiledi sizi? Tabii manevi yönü çok etkiledi. Sağ olsun Türk milleti. Bunu bize layık görüp düşündüğü için bütün millet sağ olsun. Aşık Veysel'in ölümünden sonra doğduğu köye bir de müze yapıldı. Müzeye devletin katkıları oldu mu? Babam öldükten sonra Ahmet Taner Kışlalı Kültür Bakanı'ydı. Teşekkür ederim Sayın Bakan'a, ilgilendi, evimizi kamulaştırdı. Evi güzelce restore ettirdi. O gün bugündür müze olarak hizmet veriyor. Sağ olsun Sayın Genel Müdürümüz Yahya Aksoy 1992 Temmuz ayında festival için köyümüze geldiler. Bizi onurlandırdılar. Müzeyi gezip sorunları konusunda bizden bilgi aldılar. Müzemizin bakımı için bakanlık bir kadro vermedi henüz. Sayın Genel Müdürümüzden dilekte bulunduk. Yardımcı olup bir bekçi kadrosu sağlarlarsa çok mutlu olacağız. Benim çocukluğumda Aşık Veysel'in köyünde yanı başında geçti. Evimiz bitişikti. Doğup büyüdüğü yaşadığı evi yakından biliyorum. Daha sonra başka bir yere yeni ev yaptınız. Aşık Veysel orada öldü ama o evde fazla kalmadı. Neden eski evini değil de sonraki evini müze için verdiniz? Ben bunu hep düşünürüm. Bence doğduğu evle öldüğü ev arasında fark yoktur. Şimdi müze olan evde de yaşadı. Az yaşadı ama orada öldü. Bunu normal mi karşılıyorsunuz? Tabii, tabii. Kültür Bakanlığı'nın Aşık Veysel için yaptıklarını olumlu buluyor musunuz? Teşekkür ederim Kültür Bakanlığı'na. Bizim için, babam için çok yardımları oldu. Bina yaptıkları gibi kalmadı, biraz hasar gördü. Sayın Genel Müdürümüz Yahya Bey'e söylediğim gibi tamir ettirilirse bu kültür hizmeti uzun bir müddet ayakta kalır. Sayın Şatıroğlu, biraz da Aşık Veysel'in doğduğu köy hakkında konuşsak. Örneğin Sivri Alan dağlık bir köy. Kente o yıllarda ulaşım da zordu. Kültürel etkileşim bakımından oldukça zayıf. Hatta günlük konuşulan kelimelerin sayısı 50 ile 100'ü geçmez. Türkçenin bütün kelimelerini şiirlerine bir duvar gibi örülmüş ozan, bu etkileşimi nereden sağladı, bu birikim hakkında neler söylersiniz? Güla Bey, bunu sen biliyorsun, herkes de biliyor. Babam köyde bile doğmamış, ebem onu dağda doğurmuş. Taşla da göbeğini kesmiş. Kuşağına sardığı gibi köye getirmiş. Gözlerini de çiçek hastalığından yok edince dedem demiş ki, okul yok, eğlence yok, bari bir saz alayım da eğlensin. Bir gün sazı alıp eve getirmiş dedem. Bu nedir diye sorunca babam, saz oğlum, öğrenir türkü söylersin. Köylünün yanında itibarın olur, herkes seni dinler demiş. Dedem eski ozanları iyi bilirdi, çok da ilgiliydi halk ozanlarıyla. Zaten bizim yöremiz ozan yatağıdır. Böyle başlamış babam saz çalmaya. Köyün oradaki armut ağacını beklermiş. Komşumuz Hüseyin Ağa babamın birinci karısını kaçırınca kendi içinden gelenleri söylemeye başlamış babam. Sizin de söylediğiniz gibi o yöre ozan yatağı. Örneğin Aşık Kemter, Aşık Veli, Aşık Hüseyin Agahı, Sefil Selimi, Ali İzzet, Devirani, hepsi de babanızın çağdaşları ya da içinden bir kuşak ileri yaşta olanlar var. Ama babanız bunların hepsiyle ilişki içindedir. Bu ünlü ozanlarımızla ilişkileri konusunda neler söylersiniz? Bildiğiniz hatıraları var mı? Efendim, eskiden bizim yöredeki ozanların bazılarını bilemem ama birçoğunu da iyi biliyorum. Aşık Hüseyin, Ali İzzet, Devrani gibi. Ali İzzet'le babam aynı yaşadır, birbirlerini çok severlerdi. Çok da ilişkileri oldu. Devrani baba onlardan birkaç yaş küçüktür. Babamla ilgili çok da şiir yazdı. Öteki ozanlarla ilgili bir anısını babanı size anlatmadı mı? Aşık Hüseyin'i çok anlatırdı babam, çok da severdi. Bir gün Ankara'da birlikte olmuşlar. Aşık Hüseyin bir kadına aşık olduğunu, kaçırıp köye götüreceğini söyleyince babam çok kızmış. Olur mu Hüseyin, çoluğun çocuğun var, yuvan yıkılır demiş. Babam ayrıldıktan sonra Aşık Hüseyin kadını kaçırıp köyüne götürmüş. Bir süre kalınca gerçekten de huzursuzluklar başlamış. Aşık Hüseyin dayanamamış, o sevdiği kadını geri göndermeye karar vermiş. Sevgilisini trene bindirdikten sonra ben bilet alıp geliyorum diyerek trenin öbür kapısından iner. Tren hareket ederken arkasından yığılıp kalır ve sazı eline alıp şu türküyü söyler. Ne haldesin alagözlü sevdiğim, ne olursun ha boylum gör beni. Bundan sonra gökte uçan kuşlardan, hatırla sevdiğim, sor beni beni. Babam Aşık Hüseyin'in günden güne bittiğini görünce, sen haklıymışsın Hüseyin der. Aşık Hüseyin bu olaydan sonra fazla yaşamaz ve ölür. Sayın Şatıroğlu, ünlü ozanın oğlu olarak onu size iki cepheden soracağım. Dışarıdaki Veysel, bunu herkes biliyor. Ya içerideki Veysel, nasıl bir aile başkanıydı? Bu iki Veysel hakkında bir kıyaslama yapar mısınız? Babamın aile içerisinde çalışanı seven bir yapısı vardı. Çalışmayan insanı da hiç sevmezdi. Sen de biliyorsun ki köyümüzün sulak bir araziye sahip. Bu su boşa akıp giderdi. Bu su yolunda dikili bir ağaç yoktu. Babam bu şartlarda bahçeyi icat etti köye. Babama başlangıçta çok gülerlerdi köylüler. Bahçe ürün vermeye başlayınca herkes örnek aldı babamı. Dışarıdaki Veysel'e gelince onu herkes biliyor. Türk milleti onun değerini verdi. Teşekkür ederim Türk milletine. Kültürel katkısını ürünün dışında köye ve yöresine başka katkıları oldu mu? Örneğin elektrik, su, yol konularında devletten istekleri oldu mu? Köyümüzün yolu yapıldı, uzun yıllar oldu, elektrik, su, okul gibi sorunlar hep babamın zamanında çözüldü. Hatta 12 Eylül döneminde devlet bizim köye bir de cami yaptı. Demişler ki Aşık Veysel'in köyü camisiz olmaz. Halk ozanlarının sesi, yıl 1 sayı 2, Mart 1993.